Atikus yalnız çıkmış. Çöplükten geçerken Evil'lar onlara laf atmış ama Dil ne dediklerini anlayamamış. Tom'un ölüm haberi Maycomb'u 2 gün oyaladı. Her yere yayılmıştı. "Duydun mu? Yok yahu." dedi ki şimşek gibi koşuyormuş. Tom'un ölümü sürpriz değildi. Kaçmayı ancak zenciler düşünürlerdi. Ölçüp biçmeden, geleceğini düşünmeden davranmak, sıkıştı mı ilk fırsatta kirişi kırmak, zenci kafa yapısını çok iyi yansıtıyordu. İşin gülünç yanı da Atikus onu kuşlar kadar özgür kılabilirdi. Ama beklemek. "Hayır bayım, nasıl olduklarını bilirsiniz. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yasal olarak evliydi. Temiz pak bir adamdı. Kiliseye de giderdi. Ama sınandı mı cila eksikliği ortaya çıkıyordu. Şu zenciler her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırırlardı zaten. Bir iki ufak ayrıntı. Ta ertesi perşembe Maycomb haberleri çıkıp da kişilerin yorumlarının yeniden oluşmasını sağlayana dek konuşacak bir şey yok. Zenci haberlerinde acı kaybımız diye bir ilan, ufak bir yazı. Bayan Tribut'un yazısı çok kırgındı. Kimlerin abonmanlarını ve ilanlarını iptal edecekleri de ona vız geliyordu. Ne var ki Maycomb'da bu oyun böyle oynanırdı. O atıp tutar, beğenen de beğenmeyen de okur, herkes ilanlarını yine ona verirdi. Kendi gazetende kendini rezil etmek istiyorsan o kendi bileceğin bir işti. Bayan Underwood, adaletin yaptığı düşüklerden söz etmiyordu. Çocukların anlayabileceği bir dilde yazmıştı. Ona göre ister ayakta, ister oturuyor veya ister kaçıyor olsun, sakatları öldürmek günahtı. Tom'un ölümünü çocukların ve avcıların anlamsızca öldürdüğü ötücü kuşların ölümüne benzetiyordu. Maycomb'lular Montgomery gazetesine yakışacak şiirsel bir yazı yazdığını düşündüler. Okurken bu nasıl olabilir diye düşündüm hep. Anlamsız bir ölüm. Öldüğü güne kadar adalet ona çalışmıştı. Herkesin önünde yargılanmış, 12 iyi ve doğru insan tarafından cezalandırılmıştı. Babam sonuna dek onun için uğraşmıştı. Birden Bayan Underwood'un söylemek istediğini kavradım. Atikus, Tom Robinson'ı kurtarabilmek için insanları özgür kılmaya çabalamıştı. Ama insanların yüreklerindeki duruşmalarda Atikus'un davası yoktu. Mayelle Evil ağzını açıp bağırdığı andan itibaren Tom ölüyordu. Evil adı midemi bulandırdı. Maycomb, Tom'un ölümü konusunda Bay Evil'ın görüşlerini almakta gecikmemişti. Dedikodunun hoparlörü olan Bayan Stephanie aracılığı ile de ortalığa yaymıştı. Jim'in yanında Alexandra halaya söylemişti. Hadi canım, dinleyecek kadar büyüdü. Evil, birinin işi tamam, geriye 2 tane kaldı demişti. Jim, korkma dedi. Evil, içi sıcak kahve dolu bir balon gibiydi. Bunları Atikus'a aktardığını duyarsa Jim, benimle bir daha hiç konuşmayacağını söyledi. 26. Bölüm. Okulların açılmasıyla Redley'lerin evi yine yolumuzun üstü olmuştu. Jim 7. sınıfa gidiyordu ve ilkokul binasının arkasındaki lisedeydi. Ben 3. sınıftaydım. Programlarımız çok farklıydı. Yalnızca sabah birlikte gidebiliyorduk. Bir de öğlen yemeğinde görüşüyorduk. Jim futbol takımına yazılmıştı. Ama öyle genç ve inceydi ki takımın su kovalarını taşıyabiliyordu anca. Bunu öyle bir istekle yapıyordu ki çoğu gün hava kararmadan eve dönmez olmuştu. Redley'lerin evi artık beni korkutmuyordu. Hoş, o ulu çınarların altındaki görüntüsü hem üzücü hem de ürkünçtü. Havanın iyi olduğu günler kasabaya inen Bay Nathan'ı görüyorduk. Bunun orada olduğunu da biliyorduk. Kimse onu dışarı çıkarmadığına göre içerideydi. Arada bir pişmanlık duyardım. Arthur Redley için azap verici bir sürü oyuna katılmıştım. İnsanlardan kaçan biri, panjurlardan içeriği gözetleyen, balık oltalarının ucuyla mektuplar yollayan, gece yarısı bahçesinde dolaşan çocukları hiç ister miydi? Yine de unutmamıştım. O bozuk paralar, sakız, sabun bebekler, o paslı madalya, saat ve kösteği. Jem hepsini bir yerlere koymuş olmalıydı. Bir öğleden sonra durup ağaca baktım. Çimento yamanın çevresinde ağaç dolgunlaşmıştı. Yama da sarıydı artık. Birkaç kez onu neredeyse görmüştük. Bu da kime olsa yeterdi. Ama her geçişimde gözlerim onu arıyordu. Belki bir gün onu görürdük. Nasıl olacağını düşledim. O verandadaki salıncakta oturuyor olacaktı. Ben de okuldan gelip her gün öyle dermişim gibilerinden "Bay Arthur" diyecektim. "İyi akşamlar Jean-Louis" diyecekti. "Ne güzel gün değil mi?" "Evet efendim, çok güzel" deyip yoluma gidecektim. Onu hiç göremeyecektik. Sanırım gerçekten ayın yükseldiği gecelerde çıkıp Bayan Stephanie'yi gözetliyordu. Ben olsam gözetlemek için başka birini seçerdim. Bizi hiç gözetlemeyecekti. Bir gece, ölmeden bir kez olsun bu uyu görmek istiyorum dedim. Atikus sordu. Yine mi başladık? Başladıysa şimdiden bitsin derim. Kaldı ki tehlikeli olabilir. Vurulabilirsiniz. Bay Nathan gördüğü her gölgeye ateş ediyor. Gölgeler 30 numara çıplak ayak izleri bıraksalar bile. Geçen sefer ölmediğinize dua edin. Sustum. Afallamıştım doğrusu. İlk kez birçok şeyi bildiğini açık etmişti. Hem de yıllar öncesindeki bir olayla ilgili olarak. Yo, geçen yaz. Hayır, bir önceki. Zaman bana oyun oynuyordu. Jem'e sormalıydım. Başımızdan öylesine çok şey geçmişti ki, korkularımızın en zararsızı bu Redley'di. Atikus her şeyi yaşadınız. Bundan sonra her şey yoluna girer demişti. Bir süre sonra insanlar Tom Robinson'ın varlığından haberdar olduklarını bile unutacaklardı. Belki de Atikus haklıydı. Ama geçen yazın olayları sis gibi üzerimize çökmüştü. Maycomb'un yetişkinleri bu konuyu Jem ve benimle konuşmuyorlardı. Kendi çocuklarıyla tartışmış oldukları ise açıkça belliydi. Çocukların davranışlarına bakılırsa Atikus gibi bir babamızın olması bizim suçumuz değildi. Ona karşın bize iyi davranmalıydılar. Çocuklar bunu kendiliklerinden düşünmüş olamazlardı. Sınıf arkadaşlarımıza karışan olmasa Jem'le ben bir iki kişiyle yumruk yumruğa gelir, sonra da her şeyi unutur giderdik. Durum böyle olunca başımızı dimdik tutmak zorunda kalıyorduk. Beyefendi ve hanımefendi gibi olmalıydık. Bu yönüyle Bayan Dubos'un önemine benziyordu. Bağırtıların dışında tabii. Bir türlü anlam veremediğim tuhaf bir şey oldu. Atikus, tüm bu eksikliklerine karşın eyalet yönetimindeki görevine yeniden seçildi. Hem de oy birliğiyle. İnsanların tuhaf olduklarına karar verdim. Zorunlu olmadıkça onlar konusunda kafa patlatmayacağım. Bir gün okulda kaldım. Haftada bir kez güncel olaylar saatimiz vardı. Her çocuk gazeteden bir haber kesecek, içeriğini öğrenecek ve sınıfa aktaracaktı. Bu yöntem bir sürü derde devaydı. Arkadaşlarının önünde konuşmak çocuğa duruş düzgünlüğü ve zarafet veriyordu. Kısa konuşma yapmak sözcük dağarcığını geliştiriyordu. Güncel olayları öğrenmek ise belleği sağlamlaştırıyordu. Gruptan ayrılmak oraya dönme isteğini kamçılıyordu. Düşünce belki anlamlıydı ama Maycomb da pek işe yaramadı. Her şeyden önce gazete görebilen taşralı sayısı çok azdı. Bu nedenle de bu işin yükünü taşıyanlar kasabalılar oldular. Taşralıların aşağılık duyguları büsbütün kamçılandı. Köylüler Great Paper adlı köy gazetesinden kesilmiş haberler getirirlerdi. Öğretmenimiz Bayan Gates'in gözünde bu gazetenin pek saygınlığı yoktu. Bir çocuk bu kaynaktan haber verdi mi hep kaşını çatardı. Bu gazeteyi okumak, çalgıdan çenginden hoşlanmak, öğlenleri pekmezli ekmek yemek, eşek ne güzel çığırır türünden şarkılar söylemek ve eşeki eşek diye okumak gibi bir şeydi işte. Yine de çoğumuz güncel haberlerden habersizdik. İnek ve davranışları üstüne 100 yıllık bilgisi olan küçük Jack Liddell, tam Natural teyzeniz diyor ki, sütununun yarısına gelmişti ki, Bayan Gray onun sözünü kesti. Charles, o okuduğun güncel bir olay değil, bir ilan. Cecil Jacobs güncel haberin ne olduğunu biliyordu. Sırası gelince odanın önüne çıkıp başladı. ''Şu bizim Hitler.'' ''Adolf Hitler, Cecil.'' dedi Bayan Gates. ''Kimseye şu bizim denilmez.'' ''Peki efendim, şu bizim Adolf Hitler Yahudilere elem yapıyormuş.'' ''Zulüm, Cecil, elem değil.'' ''Ama Bayan Gates burada...'' ''Pekala, yani bu Adolf Hitler Yahudilerin peşine düşüp onları hapishanelere koyuyormuş. Eşyalarını ellerinden alıyormuş. Kimseyi ülke dışına salmıyormuş. Gerizekalıları da temizliyormuş.'' ''Gerizekalıları temizliyor muymuş?'' ''Evet efendim, Bayan Gates. Kendilerini temizleyecek kadar akılları yok sanırım. Ancak aptalın biri kendini temiz tutamaz. İşte Hitler de bir program başlatmış. Yahudilerin yarısını toplattırıp ileride başına bela olmasınlar diye kayıtlara geçiriyormuş. Bence bu pek kötü bir şey değil.'' ''Peki Cecil, aferin.'' Bayan Gates kabara kabara yerine geçti. Sınıfın arka tarafından bir el kalktı. ''Nasıl yapabilir?'' ''Neyi?'' ''Hitler nasıl insanları kümese kapar gibi kapayabilir? Hükümet onu durdurmaz mı?'' ''Hitler hükümettir.'' Eğitime dinamizm katma fırsatını kaçırmak istemeyen Bayan Gates, tahtaya geçip büyük harflerle "Demokrasi" yazdı. ''Tanımlayacak olan var mı?'' "Biz," dedi biri. Atikus'un bana öğrettiği bir seçim kampanyası sloganını anımsamıştım. Elimi kaldırdım. "Sence ne anlama geliyor Jean-Louis?" "Herkese eşit hak, kimseye ayrıcalık yok." "Çok güzel Jean-Louis, çok iyi." Bayan Gates gülümsedi. Tahtadaki sözcüğü tamamladı. "Biz bir demokrasiyiz." Bir ağızdan söyledik. "İşte Amerika ile Almanya arasındaki fark bu. Biz demokrasiyiz. Onlar ise bir diktatörlük. Burada kimseye zulüm yapmayız. Bu ön yargılı insanların ürünüdür. Yahudilerden daha iyi ya da daha kötü insan yoktur. Hitler bunu neden anlamıyor bilmem." "Neden hoşlanmıyorlar Bayan Gates?" "Bilmiyorum Henry. Bulundukları her topluma katkıda bulunmuşlardır. Çok da dindar insanlardır. Ama Hitler dini yok etmek istiyor. Nedeni bu da olabilir." Cecil konuştu. "Pek kesin bilmiyorum ama para alıp veriyorlarmış. Pek geçerli nedene benzemiyor. Üstelik beyazlar değil mi?" "Liseye geçince Cecil, Yahudilerin çağlar boyunca hep zulüm gördüğünü öğreneceksin. Şimdi aritmetik zamanı çocuklar." Aritmetikten hiç hoşlanmadığım için zamanı pencereden dışarı bakmakla geçirdim. Atikus'un homurdandığını bir kez görmüştüm. Radyoda Hitler konulu yorumu dinledikten sonra kapatıp "pöh" demişti. Niçin ona bu denli bozulduğunu sorunca da "o bir manyak" demişti. Pencereden dışarıya bakarken "bu iş yürümez" dedim. Bir manyak ve milyonlarca Alman isteseler onu içeri tıkabilirlerdi. İşin içinde başka şeyler de olmalıydı. Babama işin aslını sormalıydım. Sordum. Yanıtlayamadı çünkü sorunun yanıtı yoktu. "Hitler'den nefret etmek doğru mu?" "Hayır, kimseden nefret etmek doğru değildir." "Atikus," dedim. "Anlamadığım bir şey var." "Bayan Gates yaptıklarına korkunç," dedi. Anlatırken yüzü kıpkırmızıydı. "Ama..." "Ama ne?" "Yok bir şey." Kafamdakini aktardığımdan kuşkuluydum. Belki Cem yanıtlayabilirdi. O okul işlerini daha iyi anlıyordu. Cem bütün gün su taşımaktan bitmişti. Yatağının altında en azından 12 muz kabuğu, bir de boş süt şişesi vardı. "Neden tıkınıyorsun?" "Koç, seneye kadar 10 kilo alırsan takıma girersin," dedi. "En kestirme yöntem de bu." "Hepsini kusmazsan tabii." "Sana bir şey soracağım." "Sor." Kitabını indirip ayaklarını uzattı. "Bayan Gates iyi bir kadın değil mi?" "Öyle. Ben öğrencisiyken onu çok severdim." "Hitler'den nefret ediyor." "Bunun nesi ters?" "Bugün Yahudilere yaptıklarını anlattı. Kimseye zulüm yapılmaması gerek, değil mi?" Kimse için kötülük düşünmemek gerek, değil mi? Evet Scott, çıkarsana şu baklayı ağzından. O gece duruşma salonundan çıkarken Bayan Gaze, Bayan Stephanie ile konuşuyordu. Birilerinin onlara ders vermesi gerektiğini, burunlarının çok büyüdüğünü, bir de bakacağız ki bizimle evlenmek isteyeceklerini anlatıyordu. İnsan hem itlerden nefret eder, hem komşuları için böyle çirkin konuşabilir mi? Jem birden kudurdu. Yataktan fırlayıp yakama yapıştı. Duruşma ile ilgili söz duymak istemiyorum. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Duydun mu? Bana ondan söz etme. Duyuyor musun? Şimdi çekil git. Öylesine şaşırmıştım ki ağlayamadım bile. Jem'in odasından sürünerek çıktım ve kapıyı yavaşça kapadım. Gürültü onu sinirlendirebilirdi. Yorgundum ve Atikus'u istiyordum. Oturma odasındaydı. Gidip kucağına oturayım istedim. Atikus güldü. Çok büyüdün. Yalnızca bir kısmını tutabilirim. Bana sarıldı. Scott, dedi. Jem seni üzmesin. Zor günler geçiriyor. Sizi duydum. Atikus'a göre Jem bir şeyleri unutmaya çabalıyordu. Gerçekte ise yalnızca bir kenara koyuyordu bir süre için. O zaman geldiğinde de her şeyi kafasında çözecekti. Çözebildiği gün eski Jem olacaktı. 27. Bölüm. Atikus'un da dediği gibi her şey usulünce yoluna girdi. Kasım ortalarına dek yalnızca iki kişinin başına olağan dışı bir şeyler geldi. Hayır, üç kişinin. Hiçbiri bizi doğrudan ilgilendirmiyordu. Yoksa bir anlamda ilgilendiriyor muydu? Birinci olay şuydu. Bob Ewell bir iş buldu ve birkaç gün içinde işini yitirdi. 1930'ların günlüklerinde ayrı bir yer edindi. Tembellik nedeniyle kovulan tek kişi oldu. Sanırım yeni kazanılmış ünü onda birkaç günlük çalışma isteği uyandırmıştı. İşi de ünü kadar kısa süreli olmuştu. Bay Ewell da Tom Robinson kadar çabuk unutuldu. O günden sonra her hafta işsizlik parası kuyruğundaki yerini aldı. Parayı alırken bir sürü yakası açılmadık küfürler ediyor, bu kasabayı yöneten orospu çocukları neden bırakmazlar ki herkes alnının teriyle parasını kazansın, türünden laflar söylüyordu. İşsizlik bürosundaki Ruth Jones'un dediğine göre Ewell, Atikus'u işini elinden almakla suçluyordu. Bu onu o kadar tedirgin etmiş olmalı ki büroya kadar gelip Atikus'u uyarmıştı. Atikus dert etmemesini, Bob Ewell'ın nasıl olsa büronun yolunu bildiğini söylemişti. İkinci olayımızın kahramanı Yargıç Taylor'dı. Yargıç Taylor pazarları akşam ayinlerine pek gitmezdi. Evinde oturur keyfine bakardı. Akraba olmadığı için hayıflandığı Bob Taylor'ın kitaplarına dalardı. Bir pazar akşamı tam süslü benzetmelerle akıcı cümlelere gömülmüşken dikkatini iç gıcıklayıcı bir tırmalama sesi çelmiş. "Sus," demiş şişko köpeği Ann Taylor'a. Sonra da boş bir odaya koştuğunun farkına varmış. Tırmalama sesi evin arkasından geliyormuş. Yargıç Ann'in çıkması için verandaya bakan kapıyı açmış. Bakmış ki kapının teli yok. Köşede bir gölge görmüş ama başka bir şey bulamamış. Bayan Taylor kiliseden döndüğünde onu okurken bulmuş. Kucağında da tüfeği varmış. Üçüncü olayda Tom'un dul eşi Helen Robinson'la ilgili. Tom'un işvereni Bay Linkdis, Tom'u unutmadı ve Helen'a iş verdi. Ona gereksinimi yoktu ama olup bitenlere çok üzgün olduğunu söylüyordu. Helen yokken çocuklara kimin baktığını hiç bilmiyorum. Calpurnia, Helen'ın zorlandığını söyledi. Ewell'lardan uzak durmak için yolunu bir kilometre uzatıyordu. Bir kez önlerinden geçmeye kalkınca onu rahatsız etmişlerdi. Bay Linkdis de onun kestirme yolu bilmediğini sanmış, sonra da baklayı ağzından almıştı. Helen, ne olur aldırmayın Bay Link, lütfen, diye yalvarmışsa da Bay Link, pekala da aldırırım demişti. O gün Helen'la eve yürümüş Bay Dis. Ewell'ların önünden geçmişler. Dönerken de kapılarında durmuş, Ewell, Ewell, bak buraya. Her zaman çocuklarla dolu olan pencereler boşmuş. Hepinizin içeride tam siper durduğunuzu biliyorum. Kulağını iyice aç Bob Evil. Benim işçim bu yoldan geçemezse gün batmadan seni içeri tıktırırım. Tükürüp evine dönmüş. Helen ertesi gün eski yolundan gitmiş. Eve geçip ardına baktığında Bob Evil'ın onu izlediğini görmüş. Evil, Link Dyson evine varana dek arayı bozmamış ama sürekli çirkin sözler söylemiş. Korkan Helen da Bay Link'e telefon açmış. Bay Link dükkanından çıkınca tel örgüye dayalı duran Bay Evil'la karşı karşıya gelmiş. ''Bana öyle pislikmişim gibi bakma Link Dyson. Senin kadınını...'' ''Yapacağın ilk iş Evil, o kokuşmuş gövdeni toprağımdan çıkarmak olsun. Çite dayanıyorsun. Benim de boya param yok. İkincisi de aşçımdan uzak dur. Yoksa seni saldırıdan tutuklatırım.'' ''Ona dokunmadım Link Dyson. Zenci birine dokunmaya hiç niyetim yok.'' ''Ona dokunman gerekmez. Onu korkutman yeter. Saldırıdan tıktıramazsam kadınları koruma yasasından tıktırırım. Şimdi yıkıl karşımdan. Palavra sıktığımı sanıyorsan git bir kez daha dene.'' O günden sonra Helen'ın yakındığını duymadık. Alexandra halamın olaylar konusundaki yorumu "Hiç beğenmiyorum Atikus. Hiç ama hiç beğenmiyorum." oldu. O adam dava ile ilgili herkese kin duyuyor. Neden öyle anlayamıyorum. Öcünü almak ister. Anladın mı? Anladığımı sanıyorum, dedi Atikus. Belki de kimsenin Maella ile birlikte sıktıkları palavraları yutmadığını biliyor. Kahraman olurum sandı. Tüm o sıkıntılara karşı, peki biz o zenciyi tutuklarız ama sen de çöplüğüne dön derdi. Herkesle uğraştı. Yakında rahatlar. Mevsim değişti mi bu işin peşini bırakır. John Taylor'ın evini neden basmaya kalkışsın? John'un evde olduğunu biliyormuş. Yoksa kalkışmazdı. Pazar akşamları yanan tek ışık kapıdaki ile John'un kitaplığındakidir. Atikus, o teli kesenin Bob Evil olduğunu bilmiyorsun. Kimin yaptığını bilmiyoruz, dedi. Ama tahmin edebilirim. Ben onu yalancı çıkardım ama John onu aptal yerine koydu. Evil tanık iskembesindeyken John'a bakıp gülmemek olanaksızdı. John ona üç ayaklı bir tavuğa ya da dört köşe bir yumurtaya bakar gibi bakıyordu. Bana yargıçların jüriye etkilemeye çalışmadıklarını söyleme. Ekim sonunda yaşantımız o alışılagelmiş okul, oyun ve çalışma düzenine girmişti. Jem unutmak istediğini unutmuşa benziyordu. Sınıf arkadaşlarımız babamızın tuhaflıklarını unutmamıza izin verdiler. Bir gün Cecil babamızın bir radikal olup olmadığını sordu. Bunu Atikus'a aktardığımda çok eğlendi. Sen Cecil'e babam, anne ve baban kadar radikalmiş de. Alexandra halam işi ilerletmişti. Bayan Moy misyonerleri öyle bir susturmuştu ki Alexandra halam önderliği yine ele geçirmişti. İkramlar arttı. Benim de zavallı Brunoların yaşamları konusundaki bilgilerim arttı. Bayan Merwider'a bakılırsa aile kavramından öyle yoksundular ki tüm kabile tek bir aile gibiydi. Kabilede kaç erkek varsa bir çocuğunda o kadar babası, kaç kadın varsa o kadar anası varsayılıyordu. James Evert bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapıyordu ve dualarımıza muhtaçtı. Maycomb eski Maycomb olmuştu. İki küçük değişiklik dışında. Arabalardan ve dükkanlardan eski, payımıza düşeni yapıyoruz yazıları kalkmıştı. Atikus'a sordum. O da, ekonomiyi eski sağlığına kavuşturma yasası öldü, dedi. Kim öldürdü dedim. O da 9 yaşlı adam dedi. İkinci değişiklik ise ulusal bir nitelik taşımıyordu. Maycomb'da Halloween yaklaşıp kutlanırdı. O yıl değişiklik yapıldı. Clanton, Alabama'dan 1911'de göç etmiş olan Darby ailesinin hanımları cumhuriyetçi bilinirler. Davranışları herkese benzemez. Bir bodruma neden gereksinimleri olduğunu kimse bilmez. Ama istemişler, kazmışlar ve yaşamlarının geri kalan bölümünü de çoluk çocuğu bu bodrumdan kovalamakla geçirmişlerdir. Bayanlar, yani Tutti Frutti, gerçekte Sara ve Francis, kuzeyli davranışları bir yana, üstelik sağırdılar. Bayan Tutti bunu kabullenmeyip sessiz bir dünyada yaşardı. Hiçbir şeyi kaçırmak istemeyen Bayan Frutti ise eski gramofonların hoparlörü büyüklüğünde bir kulaklık kullanırdı. Bunu bilen bazı kötü çocuklar berber hanımları uyuyana dek beklemişler ve sonra da oturma odasına girmişler. Nasıl demeyin, çünkü Redley'lerin dışında kapı kilitleyen yoktur kasabada. İçeride de ne buldularsa bodruma taşımışlar. Bu noktada bu işlerle hiç ilgim olmadığını belirtmemde yarar var. Barber'ların komşuları ertesi sabah "Onları duydum!" çığlıklarıyla uyandılar. Kapıya kamyonun dayandığını işittim. Atlar gibi tepiştiler. Çoktan New Orleans'a varmışlardır. Bayan Tutti bu işi yapanların birkaç gün önce kasabaya gelen kürk satıcıları olduğundan emindi. Esmerdiler, Suriyeli gibi. Bay Hektet çevreyi kolaçan etti ve yapanların kasabalı olduğunu söyledi. Bayan Frutti, "Kasabalı olsalardı seslerinden tanırdım," dedi. Aralarında sesi May komplo olan yoktu. Onlar reyleri kaydırırlardı. Bayan Tutti bu iş için ille köpekler getirilsin diye üsteyince Bay Tate 10 kilometre yol tepip köpekleri getirmek zorunda kaldı. Ön basamaklardan başladılar. Köpekler hemen arkaya dönüp bodrumun girişinde havlamaya başladılar. Bay Tate onları üçüncü kez ön basamaklara çekiyordu ki gerçeği kavradı. Öğlen olup da köpekler gidene kadar Maycomb'da yalın ayaklı çocuk kalmamıştı. Sonuç olarak Maycomb'lu bayanlar bu yıl farklı bir uygulamaya gideceklerini söylediler. Lise tiyatro salonu açılacak, yetişkinler için bir eğlence düzenlenecekti. Çocuklar için de elma yeme yarışları, ip çekişme, eşeğin kuyruğunu takma yarışı yapılacaktı. En güzel Halloween kılığı için de 25 centlik bir ödül konulmuştu. Sahnede isteniyordum. Bayan Grace Merriweather, Yöremiz adlı bir oyun yazmıştı. Ben de domuz butu olacaktım. Çocukların bir kısmının tarım ve hayvancılık ürünleri canlandıran kılıklara bürünmelerinin sevimli olacağını düşünmüştü. Cecil Jacobs inek, Agnes Bond sırık fasulyesi, biri yer fıstığı olacak, çocukların ve Bayan Merriweather'ın esin gücü tükenene dek herkes sıraya girecekti. İki provadan anlayabildiğim kadarıyla yapacağımız tek şey Bayan Merriweather bizi tanıttıkça sol taraftan sahneye çıkacaktık. Domuz dendi mi sıra benimdi. En sonunda hep bir ağızdan Maycomb yöresi, Maycomb yöresi, hepimizin gözdesi şarkısını söyleyecektik. Biz söylerken Bayan Merriweather yöre sancağı ile sahneye tırmanacaktı. Kostümüm sorun yaratmıyordu. Crenshaw kafes deline B biçimi verdi. Bunu kahverengi kumaşla kapladı ve boyadı. Eğilince kafamdan geçiyor, dizlerime kadar iniyordu. Bayan Crenshaw büyük bir incelik gösterip gözlerim için iki delik bırakmıştı. İyi de bir iş becermişti. Jem iki ayaklı bir domuz butuna tıpatıp benzediğimi söyledi. Sıkıntılarım vardı. Sıcak oluyordu. Çok da sıkıcıydı. Burnum kaşınınca kaşıyamıyordum. Bir kez giydim mi de tek başıma çıkaramıyordum. Tüm ailenin beni izlemeye geleceğini varsaymıştım ama düş kırıklığına uğradım. Atticus yorgunluğunu bahane etti. Bir haftadır Montgomery'deydi ve o gün dönmüştü. Jem'in beni götüreceğini söyledi. Alexandra hala yatması gerektiğini bildirdi. Sabahtan beri dekor boyamıştı ve bitkindi ve cümlesini tamamlayamadı. Ağzını kapadı, açtı ama ses çıkmadı. "Ne oldu hala?" diye sordum. "Yok bir şey, yok bir şey." Elimdekileri bırakıp aileye bir gösteri yapmamı istedi. Jem kıyafetimi giydirdi. Kapıda durup Bayan Merriweather gibi "Domuz!" diye seslendi ve ben içeri girdim. Rolümü Calpurnia için mutfakta da yineledim. "Harika!" dedi. Sokağın ötesine geçip Bayan Maudie'ye de gösterecektim ama Jem "O zaten gösteriyi izleyecek," dedi. Gelmemeleri önemsizdi. Jem beni götürecekti. Birlikte yaptığımız en uzun yolculuk işte böyle başladı. 28. Bölüm. Ekim sonu için havalar olağanüstü sıcaktı. Hırka bile gerekmiyordu. Rüzgar gitgide sertleştiğinden Jem, "Eve dönmeden yağmur yağabilir," dedi. Gökte ay yoktu. Köşe başındaki lamba gölgeleri Reddiller'in evine doğru uzanıyordu. Jem'in gülüşünü duydum. İddiasına varım, bu gece onları kimse rahatsız etmez. Benim domuz butu kıyafetimi taşıyordu. Taşınması zor olduğu için de beceriksizce tutuyordu. Yine de bu işi yüklenmesinin çok soylu bir davranış olduğunu düşündüm. Ürkütücü bir yarama değil mi? Dedim. Bunun kimseye zararı yok ama ben yine de geldiğin için memnunum. Atikus'un seni yalnız bırakmayacağını biliyorsun. Nedenini pek anlamıyorum. Köşeye dönüp de tarlaya geçersem okul oracıkta. O tarla senin gibi kızların geceleri geçmesi için fazla büyük. Benimle dalga geçiyordu. Cinlerden korkuyor musun? Gülüştük. Sis nasıl gün doğuşuyla dağılır, yok olursa, cinler, sıcak nefesler, büyüler ve gizli işaretler de bizim büyümemizle öyle yok olmuşlardı. Neydi o tekerleme? Parlak melent, yaşayan ölü, yolumdan çekil, nefesimi bırak. Sussana, dedim. Reddiller'in evinin önündeydik. Jem, bu evde olmalı, bak, dedi. Yukarıda karanlığın içinde tek bir şakrak kuşu nesi var nesi yoksa ortaya koymaktaydı. Hangi ağaçta olduğunun mutlu bilinçsizliği içerisinde sesi güneş kuşunun tiz kilekisinden bir karganın huysuz gaklayışına, oradan da hüzünlü bir şarkıya dönüşüyordu. Köşeyi kıvrılmıştı ki ayağım bir köke takıldı ve tökezledim. Jem bana yardıma çalıştı ama kıyafetim yere düşüverdi. Neyse ki ben düşmedim de yolumuza devam ettik. Okul bahçesine geldiğimizde her yer zifiri karanlıktı. Birkaç adım gittikten sonra ''Nerede olduğumuzu nasıl anlıyorsun Jem?'' diye sordum. ''Büyük bir çınarın altında olduğumuzu söyleyebilirim çünkü burası çok serin. Dikkat et, düşme!'' dedi. Adımlarımız yavaşladı. Ağaçlara toslamamak için uyur gezer gibi gidiyorduk. Bu ağaç tek ve çok eski bir çınardı. Gövdesini çevrelemeye iki çocuk kolu yetmezdi. Öğretmenlerden, casuslardan ve meraklı komşulardan uzaktaydı. Reddiller'in toprağına yakındı. Reddiller ise hiç meraklı değillerdi. Dalların gölgesindeki bir alan, bir sürü dövüş ve kaçak barbut oyunu nedeniyle çimlerini yitirmiş, kelleşmişti. Okul salonunda göz kamaştırıcı ışıklar yanıyordu. ''İleri bakma,'' dedi Jem. ''Önüne bak, düşmezsin.'' ''El lambası almalıymışsın Jem.'' Böyle erken saatte böylesine karanlık olacağını düşünmemiştim. Hava çok bulutlu herhalde ondan. Biri üzerimize atladı. Jem, Tanrım diye bağırdı. Yüzümüze tutulan ışığın gerisinde zevkten dört köşe bir halde atlayıp sıçramakta olan Cecil Jacobs'u gördük. Ha ha, nasıl da korkuttum. Bu yoldan geleceğinizi biliyordum. Buralarda tek başına ne arıyorsun çocuk? Bu Redley'den korkmuyor musun sen? Cecil, anne ve babasıyla birlikte salona gelmiş, bizi göremeyince de bu taraftan geleceğimizi bildiğinden buralara kadar yürümüştü. Yalnız Atikus'un da bizimle olacağını varsaymıştı. ''Hadi canım, ev çok yakın.'' dedi Jem. ''O kadar kısa yol için korkulur mu?'' Yine de Cecil'in bu işi iyi becerdiğini kabul etmeliydik. Bizi gerçekten korkutmuştu. Bunu herkese yaymak onun hakkıydı. ''Hey!'' dedi. ''Sen inek değil misin? Kostümün nerede?'' ''Sahnenin gerisinde. Bayan Merriweather o işe daha zaman var diyor. Sen de benim gibi orayı bırakabilirsin. Sonra içeri girer seyrederiz.'' Jem'e göre bu çok iyi bir fikirdi. Cecil'le ben birlikte olacaktık. O da arkadaşlarına katılabilecekti. Atikus, dekoru hazırlayan bitik hanımlar, toplum dışı bırakılmışlar, evine kapanmışlar dışında tüm Maycomb salondaydı. Köylülerin de çoğu oradaydı. Hepsi süslenmişlerdi. Lise binasının uzun koridoruna sağlı sollu yerleştirilen oyun ve satış masalarının önleri tıklım tıklımdı. Bunları görünce, ''Jem, para almayı unuttum.'' dedim. Atikus unutmadı. ''Tam 30 sent. Sonra görüşürüz.'' 30 sent ve Cecil bana yetiyordu. Salonun ön tarafından dolaşıp perde arkasına geçtik. Domuz budundan kurtuldum ve çabucak oradan sıvıştık. Çünkü Bayan Merriweather ön sıraya oturmuş. Metin üzerindeki son değişiklikleri yapıyordu. ''Kaç param var?'' diye sordu Cecil. Cecil'in de 30 senti vardı. Beraberdik. İlk beşliğimizi bizi hiç de korkutamayan korkular evine harcadık. Karartılmış olan 7. sınıfa girdik. Bir sözle hayalet bizi dolaştırdı ve bir insanın gövdesinin parçaları olması gereken bir şeylere dokundurttu. İşte gözleri. Bir tabağın içine kabukları soyulmuş üzümler vardı. İşte kalbi. Çiğ ciğere benziyordu. Bağırsakları burada. Elimize bir tabak soğuk makarna tutuşturdu. Birkaç oyun yeri daha dolaştık. Bayan Taylor'ın yaptığı kurabiyelerden aldık. Ben suda elma yeme yarışına katılmak istiyordum ama Cecil bunun pis bir iş olduğunu söyledi. Annesi herkesin kafası aynı kazana girince kim bilir ne mikroplar bulaşır demişti. Bugünlerde bulaşıcı hastalık pek yok dedim. Ama Cecil'in annesi başkalarının artığı yenmez demişti. Bu konuyu sonradan Alexander'a halama danıştım. Halam ancak züppelerin böyle düşüneceğini söyledi. Tam karamela alıyorduk ki Bayan Meriwether'ın çömezleri gelip sahne arkasına geçmemizi söylediler. Salon dolmuştu. Maycomb Lisesi bandosu sahnenin önündeki yerini almıştı. Sahne ışıkları yanmış, gerideki koşuşmalardan da perde dalgalanıp duruyordu. Sahnenin gerisindeki koridorun insanlarla dolu olduğunu gördük. Üçgen şapkalılar, güneyli şapkalılar, İspanya-Amerika Savaşı şapkalılar, Dünya Savaşı miğferliler vardı. Tarım ürünü olarak giyinmiş çocuklar ise küçük bir pencerenin önüne toplanmışlardı. ''Birisi kıyafetimi ezmiş!'' Ağlamaya başladım. Bayan Meriwether dört nala gelip telleri düzeltti ve butu başımdan aşağı geçirdi. ''Cecil, içeride iyi misin Scott?'' diye sordu. ''Sesin uzaktan geliyor, dağın öte tarafındaymışsın gibi. Seninki de pek yakından gelmiyor.'' Bando ulusal marşı çaldı. Seyircilerin ayağa kalktıklarını duyduk. Ardından davulun gümbürtüsü geldi. Bayan Meriwether kürsüden konuştu. ''Maycomb yöresi, ad astra paraspera.'' Davulun sesi. Bayan Meriwether köylüler için çevirdi. ''Çamurdan yıldızlara.'' Gereksiz bir biçimde de ''Bir gösteri.'' diye ekledi. Cecil, söylemese millet anlamayacak sanki diye fısıldayacak oldu ama hemen susturuldu. ''Tüm kent anlamını çoktan öğrendi.'' dedim. ''Ama köylüler yeni geldi.'' dedi Cecil. Bir adam ''Susun bakayım.'' deyince sustum. Bayan Meriwether'ın söylediği her cümleyi bateri bir vuruşla vurguluyordu. Maycomb yöresinin eyaletten önce var olduğunu, Alabama ve Mississippi topraklarının bir parçası olduğunu, buralara ayak basan ilk beyazın, yargıcın büyük büyük büyük büyük büyük babası olduğunu anlattı. Bu büyük babaya ne olmuş bilen yoktu. Peşinden yöreye adını veren korkusuz Albay Maycomb geliyordu. Andrew Jackson, Albay'a yetki vermişti. Albay'ın kendisine güveni ve cılız yön bulma becerisi, Kızılderili savaşları sırasında onu izleyenlere felaket getirmişti. Düşmanı ezmek için yola çıkıp birliklerini kuzeybatının ormanlarında yitirmişti. Sonunda göçmenler birliklerin imdadına yetişip onları kurtarmışlardı. Bayan Meriwether 30 dakika boyunca Albay Maycomb'un yaşamından söz etti. Dizlerimi kırarsam oturabileceğimin farkına vardım. Oturur gibi yaptım. Bayan Meriwether'ın mıyır mıyır konuşmasını ve davulun tamtamını dinlerken uyuyakalmışım. Sonradan anlatılanlara bakılırsa Bayan Meriwether kendini gösterinin son bölümüne iyice kaptırmış. Sırık fasulyesiyle çam ağacının zamanında sahneye çıkmalarının verdiği güvenle ''Domuz!'' demiş. Birkaç saniye daha beklemiş ve seslenmiş. ''Domuz!'' Gelen giden olmayınca da bağırmış. ''Domuz!'' Onu ya uykumda duymuş olmalıyım ya da Tixi'yi çalan bando beni uyandırmış olmalı. Tam benden umudunu kesen Bayan Meriwether sancağı ile sahneye tırmanıyormuş ki ben dalmışım. Yetişirsem iyi olur sanmıştım. Yargıç Taylor salondan çıkıp dizlerine vura vura öyle bir gülme krizi geçirmiş ki karısı su ile hapını zor yetiştirdi dediler. Bayan Meriwether üne kavuşmuştu ama sahne gerisinde yakama yapışıp gösterisini berbat ettiğimi söyledi. Çok kötü oldum. Bereket, Cem çok anlayışlı davrandı. Oturduğu yerden kıyafetimi pek seçememiş. Çok iyiydin dedi. Biraz geç kaldın, hepsi o. İşler ters gittiğinde Cem de Atikus kadar rahatlatıcı olmaya başlamıştı. Neredeyse Atikus kadar. Cem bile beni o kalabalığın içinden geçiremezdi ve nitekim seyirciler gidene dek beklemeyi kabul etti. Çıkarmak ister misin? Yo, dursun. Böylece utancımı gizleyebilirdim. Biri seslendi. Eve bırakalım mı? Cem'in, hayır efendim, yolumuz kısa dediğini duydum. Cinlere dikkat. Daha doğrusu cinler Scott'tan korksunlar. Pek kimse kalmadı Scott. Gidelim, dedi Cem. Hole çıktık. Ortalık hala kapkaranlıktı. Kalan arabalar binanın öte yanına park etmişlerdi. Bir ikisi bu tarafta olsa yolumuzu görürdük, dedi Cem. Dur Scott, seni sapından tutayım. Dengeni yitirebilirsin. Görebiliyorum. Kafamda bir ağırlık hissettim. Cem butun kemiğini yakalamıştı. Tuttun mu? Hı. Okul bahçesini geçmeye başladık. Bastığımız yeri görmeye çabalıyorduk. Cem, pabuçlarımı unuttum, orada kaldılar. Dönüp alalım. Tam dönmüştük ki salonun ışıkları söndü. Yarın alırsın, dedi Cem. Beni evden yana çevirince, ama yarın pazar, diye karşı çıktım. Hademeden izin alır girersin. Scott, ha, yok bir şey. Uzun süredir böyle bir şey yapmamıştı. Ne düşünüyordu acaba? Söylemek isterse söylerdi. Eliyle kafamın üstünü fazlaca sıktığını fark ettim. Başımı salladım. Cem, bu kadar sıkı... Sus bir dakika Scott, beni çimdikledi. Sessizce yürüdük. Dakika bitti, aklında ne var? Ona bakmaya çabaladım. Ama pek görünmüyordu. Bir ses duydum gibi geldi. Dur bir dakika. Durduk. Bir şey duyuyor musun? Hayır. 5 adım gitmemiştik ki yine beni durdurdu. Cem, beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Ben artık konuşma. Şaka etmediğini anlamıştım. Gece durgundu. Cem'in nefesini duyuyordum. Arada bir çıplak bacaklarıma bir serinlik çarpıyordu. Beklenen rüzgarlı geceden arta kalanın hepsi buydu. Fırtınadan önceki durgunluktu bu. Kulak kabarttık. Köpek sesi duydum, dedim. O değil. Yürürken sesi duyuyorum, durunca ses kesiliyor. Elbisenin dışırtısıdır. Halloween seni etkilemiş. Cem'den çok kendimi kandırmaya çalışıyordum. Yürüdüğümüzde o sesi ben de duymuştum. Sesildir, dedi Cem. Bizi bu kez korkutamayacak. Acele ediyoruz sanmasın. Yavaşladık. Cem'e Cecil'in bizi bu karanlıkta nasıl izleyebildiğini sordum. Bize toslaması gerekirdi. Ben seni görebiliyorum Scott. Nasıl? Ben seni göremiyorum. Yağların gözüküyor. Bayan Crenshaw sahnede iyi görünsün diye parlak bir boya kullanmış. Ben görüyorum. Cecil de görüyordur. Cecil Jacobs'a varlığından haberdar olduğumuzu gösterecektik. Onu karşılamaya hazırdık. Cecil Jacobs kocaman bir ıslak tavuktur diye bağırıp arkama döndüm. Tur okul duvarında yankılandı. O kadar. Çıt yoktu. Onu yakalayacağım dedeceğim. Hey! Hey! Hey! Hey! Dedi okul duvarı. Oyunu bu kadar sürdürmek Cecil'in yapacağı bir iş değildi. Bir şaka yaptığımı onu yinelerdi hep. Çoktan üzerimize atlamış olmalıydı. Cem yine durmam için işaret etti. Scott, o nesneyi çıkarabilir misin? Sanırım ama altında pek bir şeyim yok. Elbisem burada. Karanlıkta giyemem ki. Pekala, dedi Cem. Unut. Cem, korkuyor musun? Hayır, neredeyse ağaca vardık. Birkaç metre ötesi de yol. O zaman sokak lambasını görürüz. Jim'in ses tonu acelesiz ve duygusuzdu. Cecil palavrasını daha ne kadar sürdüreceğini merak ettim. Şarkı söyleyelim mi Jim? Hayır, sus Scott. Yürüme tempomuzu arttırmamıştık. Ayağım çıplaktı ve Cem böyle yürümenin zorluklarını iyi bilirdi. Belki de duyduğumuz şey ağaçları yalayan rüzgarın sesiydi. Ama rüzgar da yoktu. Tek ağaç da eski çınardı. Sesin sahibi her kimse ayağını sürüyordu. Çok ağır ayakkabılar giymişti sanki. Pamuklu pantolon giymişti. Rüzgarda ağaçların hışırtısı sandığım ses, kumaşın her adımda birbirine sürtünmesinden çıkan sesti. Ayaklarımın altındaki toprağın buz gibi olduğunu hissettim. Çınara yaklaşmıştık. Durup yine dinledik. Jem kemiğe asıldı. Bu kez ayak sesi bizimle durmamıştı. Pantolon sürtünüyordu. Sonunda durdu ve bize doğru koşmaya başladı. Bu adımlar bir çocuğun adımları değildiler. Jem çığlığı bastı. Kaç Scott, kaç! Bir adım attım ve dönmeye başladım. Karanlıkta iş görmez olan kollarımın bana yararı yoktu. Dengemi yitirmiştim. Yardım et Jem! Jem yardım et! Bir güç çevremdeki telleri ezdi. Yere düştüm ve tel hücremden kurtulmak için debelenmeye başladım. Yakınımda bir yerden tekme, yumruk, itiş kakış sesleri geliyordu. Toprağa ve köklere sürtünen etlerin ve ayakkabıların sesleri. Biri üzerime yaslandı. Jem olduğunu kavradım. Yıldırım hızıyla ayağa kalktı ve beni kaldırdı. Kafamı ve omuzlarımı kurtarmıştım ama tele öyle dolanmıştım ki uzağa gidemedim. Yola yakın olmalıydık. Jem'in elinin benden koptuğunu ve yola sırtüstü düştüğünü gördüm. Yine itişme kakışma sesleri. Peşinden boğuk bir çatırtı. Jem bağırdı. Jem'in çığlığına doğru koştum ve şişman bir göbeğe tosladım. Göbekli her kimse bağırıp kollarımı kıstırmak istedi. Göbeği yumuşaktı ama kolları çelik gibiydi. Nefesim kesilene dek beni kolları arasında ezdi. Kıpırdanamıyordum. Birden sırt üstü yuvarlandı. Jem sonunda kalkabildi dedim kendime.